Ayrım 23.
Sayfa 286. Temiz hava ve bahar arayışı içerisinde Tiergarten'e gitmek üzere yola koyuldu. Tiergarten hayvanat bahçesi, geniş anlamıyla park. Dar taş sokaklardan, pis kokulu su birikintilerinin kenarından yürüdü. Bu pis kokulu su birikintilerinin içerisinde yalın ayak çocuklar zıplıyor ve sevinç çığlıkları atıyorlardı. Bahar heyecanlandırıyor, telaşlandırıyordu. Şehir taşkınlık içindeydi. Kör bir sokakta pencereden aşağıya sarkan Xantippe adını Sokrates'in karısından alan ve kavgacı cadaloz eş anlamında kullanılan bir deyim. Kaçan kocasının üzerine bulaşık suyu boşalttı. Tüm pencerelerden kanarya ve muhabbet kuşlarının şarkıları geliyor, onlara kuru gübre gagalayan özgür serçeler neşeyle cevap veriyorlardı. Trier'de Brückengasse'de bayram için hazırlıklar yapılıyordur. Karl, yalnızlığından doğan bir hüzün krizi hissetti içinde. Baharda yalnız olmak insana başka türlü bir acı veriyordu. Karl bir zamanlar Pesah'ın arifesinde Trier gettosuna giderdi. Yahudi yortusu, Lüteran yortusunun habercisiydi. Jacob amcanın evinde cider için balık ve pişi pişirirlerdi. Getto süslenirdi. Brückengasse'de yumurta boyayıp domuz eti kızartılırdı. Karl eve getirdiği pişileri kızartılmış ince domuz eti dilimleriyle yerdi. Allah birdir derlerdi alçak gönüllü bir şekilde halalar. Tövbe diye isyan ederdi Enriyet heyecanla, Tanrı'nın ceza vermesini bekleyerek. Tiergarten'de ailesini düşünüyor ve dolaşıyordu Karl. Etrafta hastalıklı ağaçlar korkuyla çiçek açmışlardı. Kısa ağaçların çiçekleri artık tozlanmıştı bile. Ihlamur ağaçları hala çıplaktı. Rüzgar ağaçların aralarında kum tanelerini kovalıyor, ustaca nişan alıp yoldan geçenlerin gözlerine fırlatıyordu. Genç üniversiteli bu zavallı vahaya hayal kırıklığıyla baktı ve Unter'den Linden'e yürüdü. Bir restorana uğrayıp kahve içmeyi, ünlü taze tatlılardan yemeyi ve gazeteleri okumayı düşünüyordu. Kransler'in pastanesinin yanından geçerken adımlarını yavaşlattı. Bu pastane kraliyet ordusu subaylarının en sevdiği yerdi. Büyük pencerelerin kenarındaki masaların çevresine dizilen kahraman bıyıklı, jölelenmiş favorili, süslü, muhteşem subaylar askeri yürüyüşten sonra her zaman olduğu gibi kendilerini fıstıklı dondurma, likörlü kahve ve börekle ödüllendirmekteydiler. Pastanenin önünden geçenleri hava atıyorlar, cesurca ceketlerini düzeltiyorlar ve kılıçlarını umursamazca çıkarıp yan tarafa koyuyorlardı. Askeri üniformalar sivil frakları gölgede bıraktığından bu pastaneyi her akşam ziyaret eden birkaç süslü sivil oturdukları salonun dibinde hiç fark edilmezdi. Ama Karl'ın keskin gözlerinden kaçamadılar. Bu adamlar onu çok eğlendiriyordu. Dandiler. Dandy Fransızca'da züppe anlamında kullanılıyor. Gibi ünlenmeye çalışan bu gençler saray kopartmaları, etçilik ataşeleri hiç hesapsız tüm gelirlerini har vurup harman savururlardı. Hayal kırıcı bir görüntüleri vardı. Nazik ellerinde sönmek üzere olan birer püro, küçük parmakta bir yüzük, ağır jestler, harika bir ceket, boyun bağında ise pek fazla parlamayan bir iğne. Geçenlere karşı tüm davranışlarıyla tokluk gösterisinde bulunmalarına rağmen yok edici bir can sıkıntısı içindeydiler. Kışkırtırcasına kendini bırakmış şişman yanaklı subaylar kahramanlık taslayarak sanki onlardan intikam alıyorlardı. Fuchs'un pastanesi Kransler pastanesi ile Koblenz lokantası arasındaydı. Koblenz tüm Berlin basınının toplandığı yerdi. Tüm taşralılar ise Fuchs'un pastanesini görmek isterdi. Görüp yakınlarına aristokratlığı tartışılmaz bu ünlü pastaneyi anlatabilmek için. Bir keresinde Fritz buraya Karl'ı da getirmişti. Şılagı derinden etkileyen bu bolluk Karl'a itici gelmişti. Odalardan birisinin duvarları tamamen aynadandı. Bağıran ve parlayan her şeye karşı zaafı olan Fritz o odadaki bir masaya oturmayı önerdi. Kraliyet salonu değil mi diye soran Fritz bir gün kendi villasında da misafir odalarından birinin duvarlarını böyle aynayla kaplattıracağı günleri hayal etmeye başlamıştı. Fuchs'un pastanesindeki aynalı salon tıklım tıklım doluydu. Onlarca kırmızı surat, altın kemerlerle süslü onlarca irili ufaklı göbek, tatlı hamurları iştahla yutan onlarca ağız. Ama burada bir tek insan bile yok diye birden güldü Karl. Bu çiğneme makinelerine bakmak zorunda kalmak, üstüne üstlük bu takımlardan onlarcasına, hatta daha fazlasına bakmak ve onlardan rahat bulamadığın için sürekli boş duvara bakmak. Hayır teşekkürler, ben almayayım. Karl Fritz'i dışarı sürükledi. İsviçre evi stilinde döşenmiş bir başka salona girdiler. Karl kahve beklerken masalara göz attı. Gazete arıyordu ama boşuna. Fuchs'un pastanesinde ancak resimli bir derginin eski sayısı bulunabilirdi. Burada gözler ve ruh için başka bir nimet vardı. Fritz'in söylediği o belirsiz değişken sözcük. Bolluk. Aristokratlar sessizlikte sıkılmayı severler diye açıkladı Schlag. Karl Fuchs'un pastanesini geçerek Sparnia Panin'in pastanesine girdi. Duvarın yanında mermer bir masa bulup oturdu. Sonra da kahve ve gazete istedi. İyi niyetli ve sıkıcı Prusya Devlet Gazetesi'ni açtı. Aynı şekilde her şeyi toz pembe gösteren Hamburg Muhabiri Gazetesi'ni karıştırdı ve onları şöyle bir baktığı askeri sayfa gazetesiyle birlikte yan tarafa bıraktı. Gazetede tören yürüyüşlerinin, kraliyet yolculuklarının, borsa haberlerinin yanı sıra genç üniversiteliği en çok ilgilendiren dış haberler sıralanarak anlatılmıştı. Oysa İngiliz olayları, meclisteki tartışmalar, Birmingham işçilerinin isyanı hakkında hemen hemen hiçbir şey söylenmiyordu. Gazetelere sıkı bir sansür uygulanmaktaydı. Karl bu gazete yığınını büyük bir hayal kırıklığıyla bir kenara bırakıp Paris Charivaris'ini istedi. Onun iğneleyici karikatürleri ve zeki imalı şakalarıyla dinlenebilirdi. Sparnia Panin'in pastanesi loş ve boğucuydu. Müşterilerini toplu bir okuma odasına sahip olmasıyla çekiyordu. Belirgin bir siyasi kimlik yoktu pastanede. Masaların üzerinde çok farklı görüşlere sahip gazeteler görülebilirdi. Sparnia Panin'in yanında tüccarlar kahve içiyor, kaymaklı böreklerle kahvaltı ediyorlardı. Pro veya Pipo içerken de demiryolu hisselerinin iniş çıkışlarını öğreniyorlardı. Altı napoletli, kırmızı elbiseli gençler getirirlerdi borsanın en son bültenlerini onlara. Tüccarlarla spekülatörler burada ya bir alışverişin koşullarını ya da yeni ve zor bir spekülasyonu konuşmak için buluşurlardı. Aslında böylelerinin toplanma yeri Sparnia Panin'in yerinden çok İsviçreli Kurti'nin yeriydi. Orada ticaret tanrısı köklerini derinlere salmıştı. Bazen Sparnia Panin'in pastanesine tesadüfen yanlış bilgi almış bir teğmen dalar, çizme ve kılıcıyla ses çıkarıp sıkıldığını gösteren bir yüz ifadesiyle sanki tören yürüyüşü bekliyormuş gibi haftalık karikatür gazetesini karıştırırdı. Burada öğrenciler ve profesörler derslerin başlama saatini, memurlar ise dairelerin açılmasını beklerlerdi. 1813 yılında savaşmış olan ihtiyarın kahvesini, yaşayan ve ölmüş kralların portreleri, tam boy ve üniformalı portreler renklendiriyordu. Bu da onun Prusya'nın askeri hiyerarşisinde duyduğu saygıyı göstermekteydi. Pastane sahibi sürekli salonda dururdu ama 50 yaşından genç müşterilere nadiren hizmet ederdi. Bu 50 yaşın üzerindeki müşteriler romatizma ve damar hastalıklarına rağmen her gün kahve içip günün gençliğini konuşmaya ve sohbet etmeye geliyorlardı. İçeriye bir üniversitelinin girmesi onları cereyanda kalmışçasına rahatsız ediyordu. Başlarını kaldırıp somurtuyor ve sessizlik istiyorlardı. Oysa sessizliği öksürerek, öfkeyle uyararak ya da kapıları çarparak bozan yine kendileriydi. Buraya daha farklı kategorilerden yaşlılar da geliyorlardı. Goethe ve Novalis hayranları, Voltaire'in şüpheciliğinden etkilenmiş kibar beyler, ana kuzuları, servet sahipleri ve miras yedi şımarıklar. Onlar tıpkı eski Prusya hayranları gibi azdılar. Eski Prusya hayranları Yüce Friedrich'in söylevleriyle ve belli karşı özlemleriyle yaşıyorlardı. Bunlar şüpheci ihtiyarlardı. Hayata hiçbir zaman değişken romantik gülün yapraklarıyla bakmıyorlardı. Ve ısrarcı bir şekilde anayasalı ülkelerin gürültülü yönetimine karşı despotik monarşilerin prensiplerini savunmaktaydılar. Bay Sparnia Panin özellikle bu tür insanların takdirini kazanmak istiyordu ama ihtiyarların sessizliğinin işine zarar verdiğini anlayınca gençlere de güler yüz gösteriyor ve üniversitelilere veresiye kahve veriyordu. Bir keresinde Hain'in onun çikolata kremalı tatlılarının art arda 6 tane yemiş olmasıyla övünürdü. Ama Hain burasını sık ziyaret edenlerden değildi. Pastanenin yorgunluğuna ve suskunluğuna doyduktan ve kalabalığın arasında tanıdık yüzler aramaktan bıktıktan sonra Karl gürültü etmemeye çalışarak kahve parasını ödeyip dışarı çıktı. İhtiyarlar onu suçlayıcı bakışlarla gönderip arkasından fısıldaşarak Berlin Üniversitesi'nin özgürlükçülüğüne hakaretler yağdırdılar. Mark sokağa çıktığında durdu ve düşündü. Nereye gidebilirdi? Hava kararmaktaydı. Fenerleri yakıyorlardı. "Şteheliye" diye cevap verdi Karl'ın yerine Profesör Gans. Mutlu bir tesadüf onları Unter der Linden'in köşesinde karşılaştırmıştı. Genç profesör her zamanki gibi iyi görünüyordu, gülümsüyordu ve halinden memnundu. Karl ona katıldı ve ikisi birlikte jandarma pazarındaki restorana doğru yürüdüler. Bu restoran Sparnia Panin'in iyi niyeti pastanesinin tam zıttıydı. "Bizimkiler orada olacak," dedi Gans. Marx profesörün Bruno Boyer'i de kastettiğini anladı. Boyer'i yakından tanımam için harika bir fırsat. "Tavsiye ederim. O günümüzün en ilginç insanlarından biri. Tanrı'ya karşı sefere çıkmış durumda. Erkekçe ve büyük bir zevkle teologlara karşı savaşıyor. Onlara yeni yeni darbeler indirerek tüm sırlarını açığa vuruyor ve batıl inançları yok ediyor." "Tanrı'nın karşısına başka bir tanrı koyarak mı?" "İnsan tanrı olacaktır." "Tebrikler. Eskiden tanrıyı insanlaştırmaya çalışıyorlardı. Şimdi insanı tanrılaştırıyorlar." Oo genç dostum, siz şüpheci bir heyecanlısınız. Ayrıca keskin bir zekaya da sahipsiniz. Kısa bir zaman içerisinde güçlü bir diyalektikçi olabilirsiniz, dedi Gans düşünceli. Boyer'de çok orijinal şeyler var ama ben bir hukukçuyum ve beni ilgilendiren en son şey Tanrı işleri. Hegel'i okuyor musunuz? Evet, Tin'in görüngü bilimini okudum. Ama bu konuda konuşmak için henüz çok erken. Yüce ama her zaman kolay anlaşılamayan fikir yığılmasının beni korkuttuğunu itiraf etmem gerekiyor. Restoran Stehel'i fazla büyük olmayan 4 odadan oluşuyordu. Aile rahatlığı ve samimiyetiyle Carla Trier'deki gazinoyu hatırlattı. Burada tüm müşteriler birbirini tanıyordu. Kendi evlerindeymiş gibi dinleniyor, tartışıyor ve gürültü ediyorlardı. Carla'nın önüne geçen Gans, restoranın kapısında görünür görünmez kadife gömlekli kocaman boyun bağları olan birkaç kişi onun şerefine kadeh kaldırdı. Bunlar yan taraftaki tiyatrodan aktörler diye açıkladı Gans, eğilerek onları selamlarken. Carl kırmızı ripsle döşeli kırmızı odaya geçti. Orada birkaç yorulmak bilmeyen gazeteci kalabalığa aldırmadan yazıları üzerinde çalışıyor ve büyük bir zevkle yoğun tütün dumanını yutuyorlardı. Stein'in vazgeçilmez müşterisi Edward Mayen bilimsel düşünce yıllığına dalmış okuyor ve bayatlamış fikirlerle birlikte yağlı hamurdan yapılma büyük bir kurabiyeyi ısrarla çiğniyordu. Gerçek bir Berlinli olan Gans, Kırmızı Oda'nın ziyaretçilerini uzun süredir tanıyordu. Marx'ın bu insanlara alışmasına yardımcı oldu. Bu Mayen, Berlin'in dünyanın ve yaşamın merkezi olduğunu düşünen Edward Mayen. Onu uzun süredir ve yakından tanıyorum. Onda Berlinlilerin garip tokluğu vardır. Bu tokluk onu aniden ziyaret eder. Estetik bilgiler konusunda belirli bir kapasiteye sahip olduğunu kimse inkar edemez. Kısa bir süreden beri sosyal ve politik hareketliliğin içerisinde yaşadığına inanıyor. Korkarım ki bu sadece ona öyle geliyor. O da Hegel okulundan çıkma. O da tıpkı bizim gibi yüceltilme safhalarından, gençlere karşı belirli bir şüpheyle bakıldığı safhalardan geçti. Birçoğu gibi orada yaratıcılıktan çok eleştiride güçlü. Şimdi gazeteci olmayı hayal ediyor. Bana yeni dünyanın başlangıcının gazetecilikte olduğunu anlatıyordu. Yine de gençlerin en kötüsü değil. Absürt düşüncelere kapılmış çoğu kişiden daha az uçuyor. Canlı girişimler ona uzak değil. Carl dikkatle dinliyordu. İyi akşamlar profesör, dedi birileri Gans'a. Aa, Schmidt, diye sevindi profesör. Yazılarında Max Stirner imzasını kullanan Schmidt'i tanımıyordu Carl. Profesörlerin sohbetini engellememek için pencerenin yanındaki bir masaya oturup etrafı incelemeye devam etti. Kısa bir süre sonra Gans da geldi. Carl'ın merakı had safhadaydı. İlk defa gördüğü ve sadece isimlerini bildiği bu insanlar hakkında bilgi almaya devam etti. Gans sorularını sabırla yanıtlıyordu. Bu Ludwig Ball. Onun cılız vücudunda güçlü, zapt edilmez bir ruh yaşıyor. Bildiğim kadarıyla Ball çok ciddi bilgilere sahip bir insan. Eğitim ona Kuzey Almanya basınının birimlerinde çok özel bir yer sağlayacak. Onun yazılarını okudum ama Prusya basınının henüz çocukluk dönemini aşamadığını söylemek gerekiyor. Çocuk bezleri içinde ve sakat büyüyor. Börne, eyalet meclisinin faaliyetlerini alaya alıp onların basını terörize ettiklerini savunup şunları söylerken ne kadar da haklıydı. Hiçbir şey olmayan yerde kral da haklarını kaybeder. Siz cesur ve doğru yargılamalar yapıyorsunuz, diye onayladı Gans. Bu delikanlının bilgisinden, cesur ve gerçekçi yargılarından yine hayrete düşmüştü. İkisi de puro içerek içeri girip çıkanları sessizce inceliyorlardı. Kırmızı odaya gürültüyle yabancı bir grup girdi. Uzun süre yer aradıktan sonra bir köşeye gazetelerin yanına toplandılar ve hiç çekinmeden küçük kare masaları çekip bitiştirmeye başladılar. Uzun süren bu hazırlıklardan sonra nihayet oturdular. Aralarından kısa boylu, şişman, 4. Heinrich stilinde biçimlendirilmiş düzgün bir sakalı, Hegel stilinde şapkası olan bir adam yemek ve ren şarabı istedi. Garsonlar onu çok iyi tanıyorlardı. Ona yağ çekmelerine ve gösterdikleri özene bakılırsa çok iyi bahşiş alıyor olmalıydılar. Muhteşem bir yemek ve içki şöleni yapılacağı benziyordu. Sohbet gittikçe canlandı. Almanca kelimelerle bölünen Fransızca nutuklar şimdi daha net duyuluyordu. Saint-Simon, Lamennais ve George Sand'ın ardından Hegel, Strauss ve Heine'ın isimleri geçti. Ruslar, dedi Gans, dişlerinin arasından ve burun kıvırdı. Ancak onlar bir saat içinde böyle bir kargaşa yaratıp temiz bir barbar havasıyla bu kadar sözcük söyleyip tüm kavram ve kategorileri birbirine karıştırabilirler. Üzerinde 3 renkli Fransız bayrağı olan bir bezle burnunu silen bu dolgun adam toprak ağası değil mi, diye merak etti Karl. O dışarıda son derece Montaigne'ci. Ama kendi ülkesinde, çiftliklerinde despot ve adi herifin teki. Aslında bu sadece Ruslara ait bir özellik değil. Bizim büyük toprak sahiplerimizin de hiçbir farkı yok onlardan. Sadece biraz daha kültürlüler. Fransız toprak sahiplerini ise anlatmaya hiç gerek yok. Perdenin arkasından Schmidt Stirner çıktı ve gizemli bir işaretle Gans çağırdı. ''Hoşça kal, arkadaşlar beni bekliyor.'' dedi profesör samimi bir şekilde. Karl tek başına kaldı. Ruslar hala ilgisini çekiyordu. Gazetelerin yanında onlara daha yakın bir yere oturdu. Kuzeyli Efendi'nin çevresinde üşüşmüş olanların arasından bir üniversiteli Karl'ı tanıdı. Derslere birlikte girdiği bir öğrenciydi. Üniversiteli Marx'ı tutup masaya doğru sürükledi. ''Buyurun, burada herkes yoldaştır, herkes kardeştir.'' Karl'ı canlı kalabalığın içerisine sokup despotluğun yıkılması için kadeh kaldırttılar. ''Ben bir baböfçü ve katıksız bir ateistim.'' diye kendisini yırtarcasına bağırıyordu Rus beyzadesi. Kimse onu dinlemiyordu. Sinirli genç bir Rus üniversiteli ana dilinde dokunaklı şiirler okuyordu. Karl ilk defa Rileyev ismini duydu. Karl'a 20 yıl önceki dekabrist. Dekabristler 26 Aralık 1825'te başlattıkları ayaklanma başarısızlığa uğrayan ama mücadeleleriyle sonraki devrimci kuşaklara esin kaynağı olan Rus devrimcileri. Olaylarını bölük pörçük anlattılar. O zaman devrim yapılabilirmiş diye iç çekti sinirli üniversiteli. Marx konuyu Polonya ayaklanmasına doğru çekmeye çalıştı. Bu konuyu ayrıntılı bir şekilde biliyordu. Sovanski bir kahraman diye onayladı. Bazılarının prens, bazılarının ise Yaşka dedikleri Rus toprak ağası. Karlı fısıldayarak Yaşka'nın birkaç yüz bin kölesi ve saraylarda iyi ilişkileri olduğunu söylediler. Karl aniden ve lafı hiç dolandırmadan Ruslara sordu. ''Sayın devrimciler, Polonya Cumhuriyeti'nin kurtuluşu için Sovanski'nin faaliyetlerine nasıl yardım ettiniz, ne yaptınız?'' Marx'ın yüzü öfke doluydu, gözleri kısılmıştı. Sinirli Rus üniversite öğrencisi memnun olduğunu ifade eder bir şekilde gülümsedi. ''Biz'' diye cevap verdi. ''Biz villalarda toplanıp Schelling ve Owen okuyor, Jacob Bem gibi içki içip falcılık yapıyorduk ve bizi rahatsız eden başka hiçbir yerde kullanamadığımız eylem enerjimizi alkolde boğuyorduk.'' Rus çarı bile zamanını daha iyi geçirmek için bundan üstün bir şey bulamazdı. ''Siz özgürlüğü saçma sohbetlerinizde ve şarapta boğmuşsunuz.'' dedi Marx büyük bir kinle. Bunu söyler söylemez de böylesine kontrolsüzleşmesine kendisi de şaşırdı. Bu salaklarla açık konuşmuştu. Halbuki onlar yüce fikirleri bir eğlence, bir maskeli domino oyunu olarak görüyorlardı. Bu arada Rus prensi gizleyemediği bir heyecanla genç Trierli'nin yanan yüzüne bakıyordu. ''Yemin ederim ki bu çocuktan çok büyük bir adam olacak. Onda tanrı kıvılcımı var. Nasıl da heyecanlı, sanki Alman değil.'' Son cümleyi Rusça söylemişti. ''Monşer, İşte size kalp vizitim. Sizi tekrar görürsem sevinirim. Daha ayrıntılı konuşuruz ve belki siz de beni anlarsınız.'' ''Köylülerine özgürlük ver.'' diye birileri ısrarla bağırdı. ''Onlara sadece özgürlüklerini vermekle kalmayacağım. Sen Simon'ın toplumunu yaratacağım ve tüm imparatorluk hayretler içerisinde kalacak.'' ''Yalan söylüyor. O ancak köylülerden son vergiyi alırken cömert oluyor.'' diye açıkladı Marx'a Göttingen'de hukuk okuyan sinirli üniversiteli. Karl kalktı ve fark edilmemeye çalışarak yan taraftaki küçük salona doğru yöneldi. Yürürken toprak ağasının verdiği kartviziti çöp kutusuna attı. Kırmızı odada Ruslar Beranger'in şarkılarını bağırarak söylüyorlardı. Eğilerek sağa sola koşuşturan garsonlar şölen için kızartılmış et ve şarap taşıyorlardı. Karl'ın girdiği küçük salon çok sessiz ve dayanılmayacak ölçüde dumanlıydı. İki karamsar satranç oyuncusu katil gibi birbirlerine bakarak ölümcül darbeler indirmeye hazırlanıyor. İki yırtıcı hayvan gibi birbirlerini kolluyorlardı. Karl satranç oyununu seviyordu. Onların yakınında durdu. En sonunda ölümcül gerginlik çözüldü, mat ilan edildi. Oyun bitmişti. Birileri öksürdü. Karl dönüp geriye doğru baktı. Yeşil bir masanın yanında Gans duruyordu. Profesör Bruno Bauer'ın karşısına oturmuştu. Yanlarında büyük alınlı Schmidt ve sıradan görünüşlü genç bir adam vardı. Orada da derin bir sessizlik hakimdi. Oturanların gözleri masadaydı. Karl genç bilim adamlarının dikkatini çeken şeyin ne olduğunu anlayamadı. Ancak düşmanın yerleşim bölgesini gösteren bir haritaya bakan subaylar böyle oturabilirdi. Hastalığı teşhis etmek ya da hastanın akıbetini saptamak üzere olan doktorlar ve ancak kağıt oynayanlar böyle oturabilirdi. Karl konsantre olmuş sakinliklerinden ve yavaş tempolarından yorucu bir oyun olan Kreis oynadıklarını anladı. Bruno Bauer herkesten çok düşünceliydi. Sinirli bir şekilde kağıtlarını karıştırarak kozlarını sayıyordu. Karl'ın İşaya derslerinden hatırladığı genç doçentin yüzünde alnını ikiye ayıran bir kırışıklık vardı. Bu kırışıklık Tanrı'yı savunmaya çağırırken her zaman doçentin alnında beliriyordu. Sivri çenesi ileri doğru çıkıyordu. Oyuncuların pipolarından yoğun, acı kokulu bir duman tütüyordu. Karl gittikçe daha büyük bir hayretle çatışmanın sessiz sahnesini izliyordu. O kağıt oyununu sevmiyordu ve bu aptal yararsız oyuna dalan insanların halini gördüğünde de korkunç derecede sıkılıyordu. Düşüncesiyle sürekli ciddi bir hesaplaşma içerisinde olan Karl, Gans ve Bauer'ı yargılamaya hazırlanırken acı bir düşünceyle kendine geldi. Alçak bir esnaf gibi niye onları yargılamaya hazırlanıyorum ki? İstedikleri gibi eğlenebilirler. İçki içmek veya düelloda karşısındakine kılıç saplamak kağıt oyunundan niye daha onurlu olsun ki? Yargıçlar kim? İki yüzlüler. Ben onlardan biri olmak istemiyorum. Bauer kağıt oynayarak dinleniyorsa bundan insanlığa hiçbir zarar gelmez. Kendini koru Karl. Aptal didaktizmden kork. Gans özenle kağıtları karıştırıyordu. Bruno Bauer örme bir cüzdan çıkarıp açtı ve oradan para aldı. Kaybetmişti. Karl sessizce salondan çıktı. Ana salonda müzik çalıyordu. Birkaç kadın kışkırtıcı bir şekilde sigara içiyorlar ve gereğinden çok gülüyorlardı. Bu tür kadınlar burayı nadiren ziyaret ederdi. Karl onları kaba, ahlaksız ve itici buldu. Vestiyerde pardösüsünü, bastonunu ve şapkasını beklerken yanında giyinen süslü adamın şılak olduğunu fark etti. Onu uzun süredir görmüyordu. Fritz İsviçre'den döndükten sonra hemşerisiyle görüşmekten kaçınmıştı. Üniversiteyi bıraktıktan sonra yaşam tarzını değiştirmişti. Mosel kıyılarının rastini kendinden daha da emin, memnun ve şişman görünüyordu. Favorileri kuaför tarafından son modaya göre ince ince kıvrılmıştı. Saç modeli ise kokulu pomadın hiç esirgenmeden harcandığını ispatlıyordu. Modaya uygun olarak üzerine yıldız dikilmiş ceketin cebinden ince güzel bir sağ zinciri sallanıyordu. Her şey başardığını haykırıyordu. Tertemiz süet eldivenler, parlak dar ayakkabılar, frakının gül suyu kokusu, özel olarak diktirilmiş frak. Oysa yakın bir zamana kadar Fritz frak kiralıyordu. Schlag'ın üniversite üniformasından ve ciddi üniversite havasından hepten kurtulduğu belli oluyordu. Sonunda yeteneklerime uygun bir işe kavuştum dedi Fritz anlamlı bir şekilde Karl'la kucaklaştıktan sonra. Ben hareketli ve neşeli bir insanım. Bilim ise bunların hiçbirine tahammül edemez. Berlin Üniversitesi beni bir hastalık gibi öldürürdü. Ne şölenler, ne gerçek düellolar, ne de taşkın gece kavgaları var. Sadece çalışmak, bulutların altında kapanmak. Hayır, bu iş bana göre değil ihtiyar. Ben artık doydum. Ah Bahar, sen yok musun? Bahar, kanımız kaynıyor ve başımız ağrıyor şarkısını söyleyen Karl ile Fritz restorandan çıktılar ve ıssız jandarma pazarında yürümeye başladılar. Bu hüzünlü şehirde insan gaz lambasının ışığına değil yıldız ışığına ihtiyaç duyarsa gidebileceği hiçbir yer yok diye iç çekiyordu Karl. Kol kola yürüyen çocukluk arkadaşları yönlerini Tiergarten'e çevirdiler. Trier'i anıyorlardı. Gece yarısıydı. Kulelerde çanlar çalıyordu. Gece bekçileri boğuk sesler çıkarıyorlardı. Şehir çoktan uyumuştu. Bürger vuruşu denilen saatin 10. vuruşundan sonra sokaklarda az sayıda yolcu kalmıştı. Unter der Linden'deki yeni yeni tomurcuk açmış ıhlamur ağaçları havaya acımtırak bir koku yayıyorlardı. Karl İsviçre hakkında daha ayrıntılı bilgiler almak istiyordu ama Fritz konuşmaktan kaçınıyordu. İsviçre onun hiç ilgisini çekmemişti. Orada kayda değer hiçbir şey görmemişti. Bu da bir ülkeymiş güya diye konuşuyordu üşene üşene Fritz. Kar ve inekler, uykulu krallık, güzel bir bataklık, evde kalmış kızların ve rantiyelerin cenneti. Sanki sadece hava ve manzaralarla ticaret yapıyorlar. Hayır, bir daha oraya gitmek istemiyorum. Orada Paul ile birlikteydik. Bu delikanlı Mephisto gibi zengin, Faust gibi ilginç ve hiç bıkmadan Margaret'i yani devrimi arıyordu.